Selamlarım olsun herkese. Yasemin Yapanar ben. Bilinçli Geyiğe hoş geldiniz. Üçüncü sezonun ikinci bölümündeki konuğum, besteci, söz yazarı ve müzisyen Güntaç Özdemir. Siz kendisini şahane şarkılarından, albümlerinden, konserlerinden tanırken ben kendisini çok eskilerden tanırım. Bir dönemimiz geçti ki yediğimiz içtiğimizin ayrı gitmediği, işte çılgın tatiller, konserler, gece hayatı, gündüz gezmeleri, yemekler vesaireler derken biz hakikaten böyle ikiz kardeş gibi gezer idik. İkiz kardeş diyorum çünkü. Bir dönem Güntaç saçını biraz daha uzun kullanıyordu, ben biraz daha kısa kullanıyordum derken bizi arkadan böyle iki koyun gibi kıvırcık gördüğünüz zaman arkadan bizi ayırt edemeyebiliyordunuz. Mesela İşte Yasemin hayranları gidiyordu, Güntaç'a sarılıyordu ben zannederek. Güntaç hayranları da gelip arkadan bana sarılabiliyordu o zannederek. Şaka şaka, Yasemin hayranı yok. Kimse Güntaç'a sarılmıyordu ben zannederek. Ama böyle bir dönemimiz oldu kendisiyle. Sonra hayat şartları bizi birazcık uzaklara savurdu ama bu podcast sayesinde biz yeniden ikiz kardeşim ile kavuştuk. Güntaç'la böyle enine derinine bir sohbete oturduk. Dönüştürmek istediği özelliklerinden çok sevdiği taraflarına kadar birçok konuya girdik çıktık. Karşılıklı terapi kıvamında geçti birazcık sohbetimiz. Onun için heyecanlıyım sizinle paylaşmak için. Bir diğer heyecanımız da efendim Mart'ın 3. haftasında Güntaç'ın GQ Türkiye kanalı altından yeni bir podcast'ı başlıyor. Nasıl yazdın ismi? Müzisyen arkadaşların konuk alacak ve şarkıları yazma süreçlerinden bahsedecekler. Bana birazcık bahsetti sohbetimizde. Zaten siz de dinleyeceksiniz. Ben bayağı heyecanlıyım. Size de şiddetle tavsiye ediyorum şimdiden. Efendim, karşınızda ballı lokma tatlısı Güntaç Özdemir. Merhaba Güntaç.
Merhaba Yasemin.
Hoş gelmişsin.
Hoş bulmuşam.
Şimdi adet yerini bulsun diye haliyle bir karantina sürecini sorayım da.
Direkt sor. Karantina süreci.
Yani başında nasıl geçti? Çünkü muhtemelen başında daha tatlış geçti. Sonra zorlandın mı filan fişman derken neler yapmaktasın şu aralar?
Vallahi ilk başta aşırı mutlu oldum açıkçası. Çünkü yani böyle bitmeyen böyle bir lisede bir okulda kar tatili gibi geldi. Hani bugün de okula gitmiyoruz falan gibi.
Aynen.
Hani ve çok hani yoğun çalıyordum o zamanlar. Evde kalmak böyle bir iyi geldi açıkçası. Yani o konuda hiçbir şeyim yok. Şikayetim yok. Bayağı da üretici oldum. Yani yaratıcılığım mı diyeyim yani üreticiliğim arttı. Bayağı şarkılar yaptım falan. Çok iyiydi. Ondan sonra bir tanesinin üstüne konsantre oldum. Onunla uğraştım. İşte beğenmedim. Bir daha yaptım. Sonra onu başka türlü yaptım. Sonra onu bir başkasıyla düet yaptım. Kaydettim, mixledim, masterladım. Evde iPhone'la klibini çektim falan yayınladım. Ve bütün bu şeyleri yaptıktan sonra... Yani tabii bir yandan hayatın da akmasını yani sahneye çok alışkın olduğum için yani bazı şeylerin de eksikliğinin farkına vardım ama bu şarkıyı kaydetme süreci bir tuttuk kafamı yani.
Oyaladı seni yani.
Oyaladı beni. Sonra inanılmaz büyük bir boşluğa düştü şarkı. Spotify'a düştüğü andan itibaren.
Ben şimdi ne yapacağım?
Sanki bir senedir tez yazıyorum. Ve tezi teslim ettim ve...
Bok gibi kaldın yani, ortada, evet.
Aynen.
Sanki şey gibi olmuyor mu? Deli gibi çalışması, gece gündüz çalışması kolaymış da aslında sanki zor olan biraz daha boş oturabilmekmiş.
Ya evet, bir şey. Boş oturmak çok zor. Bir de ben acayip boş oturabilen bir adamım. Yani kendi kendimle evde çok mutlu bir insanım yani. Kendimi de çok güzel oyalarım işte, futbol programları izlerim, dizi izlerim, şey yaparım bilmem ne. Ama en büyük farkına vardığım şey aslında ne biliyor musun? Bildiğin bir bağımlılıktan koparılmışçasına. Çünkü sahneye çıktığında hani işin bütün hani ticari yani maddi tarafından hiç bahsetmiyorum yani. Yani sahneye çıktığında mesela sahneden indiğinde gece böyle yatıp uyuyamazsın o gece kolay kolay.
Çünkü bütün enerjisi sahnede, o kadar yükseliyor ki.
Evet, böyle bir adrenalin artık sahne bir şeyiyle o kadar doluyorsun ki Yani cool down etmen çok uzun sürüyor.
Bir de şundan dolayı da oluyordur muhtemelen. Çok sevdiğin bir şey yapıyor olduğun için, tutkuyla yaptığın şeyi o yaptığın için o bazen insana öyle bir enerji veriyor ki onu böyle, bana da mesela ilham gece geldiğinde, akşam geldiğinde falan diyorum ki ben nasıl uyuyacağım şimdi bu mutluluk şeyde, heyecanından. İşte, yaşam enerjisi o gelen aslında.
Tam olarak o adrenalinden, yaşam enerjisi, o artık neyse o şeyin, maddenin adı. Çünkü hı hı. Fizyolojik bir şey yani bu kesinlikle.
Kesinlikle. İşte endorfin mendorfin bir şeyler salgılıyoruz.
İşte hepsi aynı illaki. Anda patlıyor yani. Bir anda böyle çünkü...
Ne güzel bir şey anlatıyorsun ya bu arada. Darısı herkesin başına ya, yani.
Evet ama ya yani mesela ben şeyi bilirim. Yani konsantrasyonu inanılmaz dağınık bir adamım bu arada. Yani ben evden çıkıp bir alışveriş merkezinin karşısında oturuyorduk. Erik almaya diye gittim. Böyle ceket alıp çıktım falan, erik almayı unuttum. Yani bu kadar dağınık bir adamım. Ama bu bahsettiğim şey salgıladığım zaman, yani o geldiği zaman işte neyse o ilham mı artık, neyse onun adı. Bir oturuyorum mesela işte workstation başına. Neyse dur bir ara vereyim diyorum. 10 saat geçmiş. 10.
Aman Allah'ım, çok güzel bir şey söylüyorsun ya. Bu arada yani, bu meditasyon işte.
Meditasyon ve yani şöyle bir şey. Ya benim başka çarem yokmuş ki. Yani benim hani hayatla ilgili ilacım buymuş yani.
Ne şanslısın.
Bu gidince, bu çünkü hani evde daha nadir gelir ama yani bu sahnede acayip.
Tabii.
Yani sahneye çıkıp 3 kişiye de çalsam, ki onda daha fazla salgılıyorum yani onu kesin. Yani sen de belki hatırlarsın 2-3 kişiye, 5 kişiye çaldığımız şeylerde nasıl... Delirdiğimizi
yani. Biri bir almamışımdır senden bu zevki ama 2-3 kişi gruplarda kesin olmuşumdur.
Tabii tabii yani. O falan. Şimdi onun eksikliği olunca böyle bir depresif bir hal aldım yani gerçekten hani. Ve bunu sonra başka müzisyen arkadaşlarımla konuştum. Hepsi aynı şeyi anlatıyor.
Eyvallah.
Yani gerçekten şu derece söyleyeyim hani dinleyicilere. Diyelim ki mesela... Yani şunu fark ettim. Diyelim ki hani bu işin hiçbir tarafı benim için hakikaten para değilmiş. Ya da böyle maddi bir şey ya da bir materyal bir şey değilmiş. Yani yemin ederim dünyanın bütün servetine sahip olsam yapacağım şey kendime konser satın almak olurdu yani.
Ya.
Bütün dünyada her gün çalardım
kendime
yani.
Kendime konser satın almak çok iyi.
Yani anladın mı? Parasız.
Kendi biletlerimi hepsini, kendim alacağım.
Tabii hepsini, her şeyi, bütün her şeyi ayarlayacağım. Eyvallah. Seyircilere de.
Şimdi şey oldu, böyle bir boşluğa düştüğün zaman haliyle zamanını neyle harcayacağın değil, dolduracağını bilemedin ve bu da seni haliyle melankolik bir şeye doğru itti
ya, evet,
gibi mi anlıyorum?
Yani bence hani kreatif sektörde ya da sahne, yani tiyatrocular için de aynısı geçerli. Yani o sahne şeyi hissi, yani sahne altımızdan gidince...
Evet.
Ayağımızı nereye basacağımızı şaşırdık yani.
Çok haklısın. Ki
dediğim gibi kendimi oyalayabilen bir adam, çok kitap okudum, çok hani çok yükledim kendime çok şey. O anlamda iyi oldu ama ayağımızı bastığımız toprak gitti yani.
Evet, anlatabiliyor muyum? İyi oldu ya, iyi oldu. O da bir deneyim yani. O da onsuz da survive etmeyi başarıyor bir şekilde insan.
İnanılmaz bir deneyim bu yani. Bir gün buna iyi ki olmuş diyeceğim bu arada.
Evet, eminim. Geçince. Aynen, bir geçsin aynen. Aynen. Şimdi sana şey sorularına geçeceğim. Elimde 23 tane sayı var.
Hı-hı.
Sen bu sayılardan bir tanesini vereceksin. Soruların ne olduğunu hiç bilmiyorsun zaten. Bir tanesini vereceksin. Ben de sana buradan okkayacağım ve soruyu kalbinden geçenleri bize vereceğine ant içerek cevaplayacaksın.
İstediğimiz numaradan başlayabiliyor muyuz?
Benim istediklerimden başlayacağım falan. Hayır. Tabii ki. Sen 23'e kadar bir tane sayı verdin mi, karşılığı ver bende.
16.
16. Hayattan öğrendiğin en önemli ders. Çok sert girdik birden.
Wow.
Bütün sorular böyle değil.
Okey. Hayatta öğrendiğim en önemli ders. Yani çok klişe olacak ama hiçbir şey için kendini aşırı üzmemek gerekiyor yani. Yani
peki bunu ne olayla öğrendin bunu? Neye çok
yani
üzülerek?
Yani bir sürü yani hikaye yaşadım ve arkadaşlarım yaşadı. Hani böyle ya işte bugün trafik var diye bilmem ne deliriyorsun, böyle bir kendini sinir krizine sokuyorsun trafikte diyelim. ama korkunç bir kayıp yaşıyorsun. Onda da aynı
tabii
acıyı salgılıyorsun. Ve yani bunu sürekli kendine, yani kendi kendine hasta ediyorsun gibi bir şey.
Evet.
Yani dolayısıyla işte...
Peki sende ölüm... mesela ne oldu da çok üzüldün ve ondan sonra abi ben bu kadar kafama takmak istemiyorum dedin? Ya da mesela kimin acısını gördün de bunu söyledin? Çünkü kimin derken ne, kimin ne acısı diyeyim, isim vermene gerek yok
yani
ama.
Yani böyle hastalandı, yani çok böyle depresif şeylerde konuşmayalım yani burada ama... Yani çok yakın bir arkadaşım hastalandı, işte vefat etti bilmem ne. Adamın böyle stres, böyle bankacı, böyle şey bir hayatı vardı. İçki içmez, sigara içmez bir çocuk falan. Ama çok net bir şekilde %90 yani adamın yaşadığı hayat ve o tempoyu
stres,
kaldıramadı yani.
Stres
evet,
yani.
Tamamen
evet,
stres.
Eyvallah.
Her şeyin, her bence hastalığın temelinde...
Bence
stres
de
yatıyor.
Hep şey diyorlar ya, insan kendine zaten yaratıyor yani, hani sen kendi düşüncelerinle, yaşadığın stresle vesaire filan falan
ki.
Vücudun dediğim şey de şu makine zaten aslında ve biz bu makineyi kendimiz bozuyoruz.
Tabii.
Hayat koşullarımızla.
Ve stresle bozuyorsun.
Kesinlikle.
Yani o devrini yükselttikçe sen
evet.
Makine yanmaya başlıyor
evet.
Ve o makine de yani dayanamıyor sürekli
evet.
Strese.
Bir de şey için çok güzel, yani şeyi söyleyince sen çok güzel oldu. Başka birinin yaşadığı bir şey üzerinden aslında bu dersi aldım diyorsun. Çünkü şey derler. Başkalarının, yani illa kendi başına acı dolu bir deneyim gelmesi gerekmiyor bir şeylerden faz almak için. Çünkü hayatta zaten çok fazla acı var. Biz hepsini deneyimleyemeyiz. Onun için insanların deneyimlediklerinden kendimize ders çıkarmamız
evet, bir de
gerekiyor derler.
Kendi başımıza da yani hiç hayatta olmaz diyeceğimiz şeyler de gelebilir. Geliyor, gelecektir
tabii.
De. Ve yani bunları iyi handle etmek lazım. Yoksa yani ve bunu yapmak aslında çok basit. Yani bu meditasyonlar falan, bunlar gerçek hikayeler yani. Bu,
evet. Bir de meditasyonu şey de zannediyoruz, öyle olması da gerekmiyor. Sen dedin ya mesela, sen hayat amacını bulmuşsun. Çok şanslısın. Hayatta o tutkuyla yaptığın zaman dakikaların nasıl geçtiğini bilemediğin şeyi bulmuşsun.
Tabii.
Bizim hepimizde var bu. Sen bunu bulduğun için bu senin zaten meditasyonun oluyor
tabii,
aslında.
Ben meditasyon derken yani o klasik meditasyon benim için bu meditatif.
Kesinlikle
bir şey.
Kesinlikle öyle.
Başkası için resim yapmaktır. Başkası
kesinlikle
için
öyle.
Yürüyüştür yani ama
aynen.
O an yani o sene bu dünyadan ve bu hani kafanın takıldığı yerden ne çıkarıyorsa
aynen öyle.
Onun peşinde koşmak gerekiyor ve hatta bağlayayım hayattaki en önemli ders. O şeyin peşinden koşmak oluyor.
İnşallah
çünkü,
ya inşallah.
Dedim ya az önce, başka çarem yok benim yani
evet.
Yoksa kafayı yerim yani.
Evet.
Benim o kartımı ben çocukken buldum.
Evet, çok şanslısın.
O zamandan beri de kullanıyorum.
Darısı hepimizin başına diyorum ve sıradaki sayını alıyorum.
9.
Bırakmak isteyip de bırakamadığın biri, dönüştüremediğin bir özelliğin ya da hissin var mı?
3 soru var burada.
Bir daha şöyle... Bir dakika. Bunu bu tarafa bakıp bu tarafa doğru söylediğim zaman da olmayacağız zaten. Bırakmak isteyip de bırakamadığın biri. İster bunu cevap vermesin. Bunun olmadığını biliyorum. Dönüştüremedi. Zaten bunu burada söyleyip evet abi ben Aslı'ya hala aşığım falan desen inanılmaz
yok,
olurdu.
Yok öyle.
Dönüştüremediğin bir özelliğin ya da hissin var mı? Yani bir, hani mesela atıyorum çok bencilimdir, çok bilmem neyimdir ve bu halimi dönüştürmeye çalışıyorum ama hala üzerine çalışıyorum dediğin özelliğin
var.
Vardır illaki.
Var.
Evet. Mükemmeliyetçi olmak falan dermişin. Tek
mükemmeliyetçi olmak
dalga geçiyorum aynen öyle.
Ama ya bir eşik var ya çocuklukla artık olgunluk, yani gençlikle diyeyim.
Evet.
Art ve olgunluk arasında zaten olgunluğun ergenliğindeyim gibi düşünüyorum ben.
Evet.
Yani doğru. Bazen net ve sert bir yani kararı almak ve sonra hani o kararı aldığında biri üzülecek. Ama o insanın üzüldüğüne üzülmemen gerekiyor. Daha rasyonel olman gerekiyor ya.
Evet.
Hayat böyle bir formda şu an.
Evet.
Ben onu yapamıyorum. Ben ya ayıp olmasın diye yaptığım şeyler beni daha çok üzüyor.
Kesinlikle öyle.
Ve ben buna çalışıyorum. Çünkü yani bunu her şeyden mesela yani bir müzik yapıyoruz, orasından memnun değilim ama eminim ki arkadaşım çok memnun orasından. Onu
öyle
çalmak istiyor.
Ah seni yiyeceğim. Peki bunun altında neler, ne olabilir yani, ne korkusu olabilir, hiç deştin mi?
Bence yani böyle kimseyi kaybetmeyeyim korkusu, evet, gibi bir şey var.
Genelde çünkü bu tip şeylerde hepimizin altında bu tip korkuların şey çıkıyor. Bir, sevilmeme. İki, onay almama korkusu.
Tabii.
Anladın mı? Bunlar
muhtemelen
oluyor.
Sevilmeme ve,
evet,
onay almama.
Aman hep şey olayım, ılıman olayım, herkese şey olayım
i̇şte,
ki kimseye şey yapmayayım.
Bu beni çok,
çok haklısın.
Hold back ediyor.
Çok
yani,
haklısın. Geride tutuyor yani.
Mesela daha yavaş ilerliyor mesela hayatım normalde ilerleyeceğinden. Ama yani bunun şöyle kötü sonuçları da oluyor. Yani ayıp olmasın diye adama bir şey yapıyorsun ama onun eline fırsat geçince direkt siliyor seni mesela.
Tabii ki.
Orada da korkun çözülüyor mesela.
Tabii ki. Tabii ki.
Nasıl böyle bir şey olabilir falan.
Halbuki diyorum. O doğrusunu yapıyor bu arada,
doğrusunu
yani.
Doğrusunu o yapıyor.
Evet, aynen.
Ama benim bu doğruyu bu şekilde practice edemiyorum. Çünkü onu her practice ettiğimde birini kırmam gerekiyor. Onu kırınca da ben üzülüyorum. Böyle bir.
Doğru. Peki şeyi hiç düşünüyor oluyor musun? Aslında mesela birini kırmaktan korkuyorsun ya, aslında olay şey ya, yani aslında senin söylediğin hiçbir şey beni kıramaz, kıramamalı. Hmm. Sadece senin yaptığın harekete vereceğim tepki beni kırabilir. Anlatabildim mi? Yani sen, çünkü benim nasıl algıladığınla ilgili o olayı. Yani şimdi mesela bu şeyi sen bana yapsan, sen bana mesela herhangi, biliyorsun ki ben zaten kırılmam mesela. Hmm. Sen bana gelip mesela çok daha net bir şekilde bunu beğenmedim abi, bu bilmemle vesaire diyebilirsin.
Evet.
Çünkü ben onu kişisel almam. Yani i̇şte, anladın mı? Benle ilgili olduğunu biliyorum. Dolayısıyla.
Aynen öyle. Ya zaten sana ve senin gibi hani insanlara iyi anlamda söylüyorum, hı-hı, bunu. Yani çünkü doğru olan bu. Bunları yapabiliyorum. Benden daha vulnerable olan insanlara yapamıyorum yani.
Eyvallah.
Üzülüyorum adamların ya benim, ya mesela sevilmekten çok şey var herhalde. Yani sevilmeme korkusundan çok. Yani ya şimdi ben bu adamı böyle yaptım diye, ya bunun hayatı benim yüzümden daha kötüye giderse.
Ama işte öyle bir gücün yok ki senin.
Yok işte, salak salak bir,
evet,
düşünce,
evet,
bu ama yani bu yüzden de çok suistimal edilirim bu arada.
Tabii
ben.
Ki.
Yani ona da çok üzülürüm falan.
Tabii ki.
Bunu yani keşke böyle bir tane sihirli değneğim olsa da çat diye değiştireceğim tek uyum bu olurdu. Başka, çünkü her şeyi hallettim ben, geri kalanları. Yani bu olay beni hayatın her yerinde, ya taksici istediğim yoldan gitmiyor mesela. Neyse diyorum, şimdi adam zor bir gün geçirmiştir. Hani oradan gitmek istedi falan. Ya yani niye bunu düşünüyorum ben adamın şeyini?
Evet.
Anladın mı demek istediğimi?
Evet. Çok net.
Çok saçma.
Evet. Zor. Sıradaki sayın?
6.
En büyük korkun ne?
Bir ara ölmekti.
O herkeste olan temel bir korku. Bizi hayatta tutan bir korku günün sonunda bugün.
Evet ama o da yani işte ailem çok üzülür diye ölmekten korkuyordum. Yine aynı yere geliyoruz,
evet,
yani. Şimdi ölümden o kadar korkmuyorum aslında ama en büyük korkum yani gerçek anlamda yalnız kalmak olur herhalde. Bu yalnız kalamıyorum anlamına gelmiyor,
biliyorum,
ama
biliyorum.
His olarak.
Birileriyle
yani
bağ
böyle
kuramamak ve yapayalnız kalmak.
Evet, kendimi aşırı yalnız, hani böyle alien hissetmek.
Evet,
bazen
evet
geliyor öyle şeyler.
Gelir.
Onun sürekli olmasından çok korkuyorum.
Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Herkese de olan korku zaten, ne korku söylesem muhtemelen birçok insanda olacaktı. Yalnızlık korkusu da var. Çünkü biz bağ kuramamaktan, sevilmemekten, bunların hepsinden korkuyoruz. Çünkü hayata geliş amaçlarımızdan bir tanesi zaten bağ kurmak, sevilmek vesaire filan. Ve dolayısıyla da bundan korkman da aslında çok normal. Buradan nereye bağlayacağımı unuttum.
Yani benim daha çok şey gibi düşün. Yani şimdi hani çocuğum da yok. Pek istediğimi de yani istemiyorum şu an en azından. Ya böyle her şeyimi kendi halleden bir adamım ben 18 yaşımdan beri. Her şeyimi yani. Ve bir gün gelecek yaşlanacağım ve bunu kendi kendime halledemeyecek duruma geldiğimde o aciz kalmak mı artık?
Evet.
Ondan korkuyorum herhalde. Ama
eyvallah,
sırf onun için de evlenilmez. O da saçma.
Tabii.
Ama böyle
ha, bir de zaten hayatta şöyle işliyor ki, işliyor ya yani, sırf sen onun için evlenirsin. Çünkü çocuk yapmak da biraz öyle ya. Bak, evet, bunu söylerken bile ben ister istemez dışarıda birçok insanın çocuk yapmasının ileride zaten evlendiği, yaşlandığı zaman yalnız kalmamak için dolayısıyla bir proje. Dolayısıyla aslında çok bencil bir yerden işte gelebiliyor çocuk yapmak.
Ve çoğunluk çoğu zaman öyle.
Evet.
Ve o çocukların da hayırlı evlat olacağı ne malum.
Hayır, ne malum.
Bir o de bir, ne gerek var çocuğa öyle bir sorumluluk
kesinlikle
yüklemeye.
Kesinlikle katılıyorum yani. Çünkü ben hep mesela benim hayatım, ben inancım da şöyle. Ben eğer bunun için biriyle birlikte olursam ve çocuk yaparsam eğer ileride bana baksınlar diye, kesin o çocuk terk eder beni, gider ve bana kimse bakmaz yani,
çocuk
anladın mı?
Çocuk bir kere direkt psikologluk olur yani. Bunun hisseder.
Kesin.
2-0 geride başlar çocuk.
Olabilir yani. Gerçi her çocuk psikologluk bence de.
Yani orası öyle de.
Aynen.
Yani ben yani şey, çok da arkadaşçıyım biliyorsun yani. Arkadaşlarım, evet, böyle iki elim kanda olsun, böyle her yere koşarım ederim. Hani öyle de yaşlanmak isterim yani, anladın mı öyle?
Eyvallah. Öyle de olur o zaman zaten.
Yani muhtemelen olur yani.
Olur,
işte,
olur. Ha bir de ben hep şey diye düşünüyorum.
Olmazsa bayağı tatsız.
Evlenenler şimdi bundan birkaç sene boşanıyorlar zaten, çıtır çıtır, anladın mı? Hani doğru, pardon. Ben Güntaş'ın boşanmış olduğunu. Biz Güntaş'ın bir düğününe gittik çocuklar. Anlatmak istiyorum. Çok komik bence.
Evet.
Biz
herkes patladı.
Güntaç'ın düğününe gittik buradan, böyle bir uçak dolusu. Ve o düğünden, hani orada düğünde mesela kaç kişiydik? 50 kişi miydik? 25
65
çift. 65 kişiydik. İşte orada 25 çift vardıysa herhalde şu an Güntaç da dahil olmak üzere ayrılanlar arasında. Sadece oradan 2-3 çift falan kaldı.
2
çift mi kaldı? Uğursuz düğün. Ben de sevgiliydim. Evet. Biz hepimiz şu anlık ayrılık çocuklar.
Final Destination gibi.
Böyle olaylar
böyle
oldu.
Miami'de bir...
Ama kalktık buradan oralara kadar gittik.
Boşanmak.
Evet. Şimdi fotoğraflarına dönüp bakamıyoruz hiçbirimiz.
Biz çok eğlendik ama en azından çok eğlendik.
Kesinlikle öyle. Evet, sıradaki sahil.
23.
Uykularını kaçıran şey nedir?
Ben uyuyamayan bir adamım zaten.
Gerçekten mi?
Canım benim uykumu getiren şey nedir diye sorman lazım.
Bir dakika, nasıl uyuyamıyorsun?
Yani oldu mu? Benim uyku problemim var yani.
Eyvah deme. Ne kadar, kaç saat uyuyorsun?
Yani 3, 4.
Ne diyorsun ya? Tabii. Saçmalama. Saçmalama. Evet. Bu konuyla ilgili ne yapacağız?
Melatonin alıyorum.
Ya deme.
Tabii. Ya da yani... Ya çok zor uyuyorum ben.
Ya bu çok önemli bir şey ya.
Evet. Yani
ya bunu ilaç dışı bir şeyle çözmek için de bir konuşalım ayrıca.
İlaç dışı bir şeyle şöyle çözülüyor.
Her şey zihinde çözülebiliyor.
Çözülüyor ama işte zihin...
Durmadığı için uyuyamıyorsun zaten.
Durmuyor.
Yani. İşte onu diyorum.
Durmuyor. İşte öyle zaten. İlaç alırsan, işte içki
aynen
içersen ya da şu deli gibi spor yaptığın bir günse. Yani böyle bir... Yani durmuyor... en büyük şeyim, problemim hayattaki benim.
Evet.
Ve bu kronik bir şey yani. Çünkü ben yani mesela uykumda da kaliteli uyumuyorum.
Yani
bütün rüyalarımı hatırlıyorum. Neredeyse yani ne kadar, ama 3-4 rüya hatırlarım. Rüyalarımı şu an yazıyorum.
Çok iyi.
Kitap yapacağım çünkü
polisiye çekiliyor orada
gibi.
İnanılmaz.
Evet. Yani böyle absürt bir şey, hikaye göremezsiniz yani hayatta. Hani rüyada da hani o deep sleep kısmına ne kadar geçiyorum emin değilim.
Ya şunu söyleyeceğim, illaki biliyorsundur da ya uyku ve yediklerin aslında bu makineye, bedenimize en önemli şeyler baktığın yani hani ve uyku dediğin şeyin işte biliyorum ki zihnin durmadığı için olduğunu bir şekilde ve demek ki o düşünceleri sağmanın bir metodu olması lazım senin için. Yani o metodu bulmamız lazım, onu demek istiyorum, anladın
i̇şte,
mı?
İşte yani bu sana bahsettiğim.
Ben mesela çok pardon bölüyorum. Evet. Ben mesela meditasyona oturduğumda o kadar benim meditasyonlarım böyle gözlerimi kapatıyorum, uçuyorum, kaçıyorum başka alemlerden falan gibi değil. 20 bin tane düşünce geliyor, bazen meditasyon onu oturduğumu unutuyorum. Yasemin meditasyon yapıyordun, nerelere gittin diyorum düşüncelerde. Bana terapistim Rida hep şey söylerdi. Her oturduğunda aklına bir düşünce geldiğinde aç gözünü ve yaz onu. Çünkü o düşüncelerin aklına geliyor olmasının sebebi aslında onlara onlara şey attention vermen. Çünkü birileriyle konuşuyorum ya. Birine kızıyorum mesela, kendi içinde o kişiyle konuşuyorum falan. Yani
güzel,
çılgın gibiyim, anladın mı? Ve onları yazdığın zaman, onları günlüğe vesaireye döktüğün zaman aslında o düşünceyi salmış oluyorsun. Ve Bana Rida derdi ki, ben mesela başlarda diyordu, sürekli hiç meditasyon yapamıyordum. Gözümü açıyorum, sürekli not alıyordum. Çünkü o kadar düşünce akıyordu. Sonra öyle yavaşça geçti diyor. Ben mesela deneceğim şu an bunu. Meditasyona oturmaktansa benim için mesela daha büyük meditasyon yazı yazmak, günlük yazmak. Çünkü o da çok anda bir şey. Çünkü kalemi oynattığın zaman o düşünceyi düşünürken, onu yazarken başka şey düşünemiyorsun. O düşünceyi düşünmek zorundasın. Kalem durduğu zaman da düşünce duruyor zaten. Yani düşünce durduğunda kalem duruyor ya da yani. Onun için madem şey yapıyorsun, yazmayı deneyebilirsin o düşüncelerin. Çok çok iyi geliyor yani. Ya
deneyeceğim. Valla çok da mantıklı.
Evet. Yani şey derler çünkü, yatakta yatıyor olduğun zaman ve uyuyamıyor olduğun zaman kalk. Yatmaya devam etme.
O zaman ben hiç uyuyamam. İşte ama ya böyle vampir gibi yaşarım.
Ama mesela kalkıp bir kere şunu dene hakikaten. Kalk mesela, yaz. Çünkü ben mesela geçen gün bir şey oldu. 3.30'da uyandım. Katiyen geri uyuyamıyorum. Aklımda bir şey var diye. Kalktım, yazdım 4.30'a kadar. Geri yattım, mışıl mışıl uyudum. Bir kere dene yani.
Şimdi şey deniyorum. Bütün yazarların eskiden böyle Voltaire'lerin falan. Bu adamlar sabah 5.30'da yazarmış.
Evet, ben de öyle.
5.30'da kalkarmış. En kreatif olduğu beynin saat oymuş. Evet. Ben de 11'de, ben normalde hani hayata bile başlamadığım için 11'de yatmam için işte uyku ilacı almam gerekiyor falan. 11'de yatıyorum. 5.30'da kalkıyorum. Yani böyle dönem dönem. Hı hı. Yani herkese inanılmaz tavsiye ediyorum.
Ya, böyle öyle.
Böyle Limitless diye bir film vardı ya böyle, evet. Adam hani beyin başka çalışıyor falan. Gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Onu yaptıktan sonra mesela tekrar mışıl mışıl uyuyup 12'de falan kalkabiliyorum.
Evet, o zaman tam süper. Yani çünkü yazı, ben de bu arada ben 9'da giriyorum yatağa. Senelerdir 10'da uyuyorum. Her sabah da 4.30-5'te kalkarım en geç. Benim de öyle. Meditasyonum vesairem, üzerine yazı yazmalar falan öyle başlıyor günüm. Aynen.
Ama yani, benim normal çalışma hayatımda...
Tabii senin
benim
normal çok zamanda olacak iş değil canım. Şu
gece 1'de sahneye
çıkıyorum. Tabii. Tabii, yok öyle bir şey. Evet, sıradaki sayını alayım.
1.
Başları ve sonları söylüyorsun. %100 başarı garantisi verilse neye kalkışırdın?
Mesela hiçbir atıyorum. Şeye.
%100 başarı garantisi verilse.
O zaman çok yani.
Hayır, mesela atıyorum müzisyen çok iyisin ya. Mesela atıyorum bir şeyin vardır. İşte kitap yazmak istiyorsundur ama yani hep ya başarısızlık korkusu alttan vardır ya, yetersiz kalma korkusu. O olmasa mesela hani neye kalkışırdın?
Ben o korku olmadan hiçbir şey düzgün yapamayacağını düşünüyorum. Yapamayacağımı. Yani
ama o korku olsun, ama sana diyecekler ki o korkuna rağmen işin sonunda %100 başarılı, çok iyi bir kitap yazacaksın, bestseller olacak. Ya da mesela çok iyi bir filmde şey yapacak, senarist olmak istiyorsundur, çok iyi yazacaksın, başarılı olacak, anladın mı? O tarz.
Film çekmek istiyorum.
Film çekmek istiyorsun. Eyvallah.
Yani tamam. Sinema okumuş bir insan olarak.
Eyvallah. Çünkü genelde o arkada tutan şey, ben mesela topluma konuşmak istiyorum ama ama bana %100 başarı garantisi verilse muhtemelen atarım o adımı, anladın mı?
Bence sen konuşabilirsin bu arada.
Ya işte de bence sen de çok güzel film çekebilirsin, anladın mı? O insan hani içinde olduğu zaman 20 bin tane zihin seni aşağıya çekiyor ya. Evet, sıradaki sayın.
3.
Bir yıl sonra öleceğini bilsen bugün şimdi ne yapmaya başlardın?
Direkt kim kalabalık balabalık hiç umurumda olmaz, çalmaya başlarım bir yıl boyunca. Çalmaya.
Hemen değil mi, korona falan sikin olmadan aynen.
Direkt yani ama.
Bir de bir yıl sonra öleceksen daha da var ölmene yani, anladın
tabii,
mı?
Yakın bir yıl fena değil yani. Evet, ama koronadan ölmeyi daha çabuklaştırabilir bu
evet.
işi.
Evet ya, yok daha çabuklar bir yıl abi. Çok net yani. O zaman doğru. Sen zaten tutkusunu bulan bir insan olduğun için onu yapardın yani.
Ya benim daha mutlu olduğum bir şeyim yok. Yani ne yerim güzel. Yok. Yani bunu kaç kere de yani tabii ki yeni bir yerlere, dünyayı gezmek de bir cevap olur benim için. Ama ben dünyayı gezsem de atıyorum mesela.
Ölünce gezersin abi dünyayı, alemlerden.
Aynen. Ya da mesela diyelim ki işte en şu an gitmek istediğim yer benim Osaka, tamam mı? Osaka'ya gittim. Ben orada bir de sahneye çıkmak isterim.
Ya yani. Çok hani, iyi olur.
Anladın mı? Hani benim çünkü hani mutluluğumu daha da taşıyacak tabii. şey o olur. Yani bu çok klasik şey yani, böyle sahnede ölmek istiyorum ben falan da. Ama hakikaten
abi sahnede ölüp bize travma verme Allah
işte,
aşkına.
Bak onu da düşünüyorum ben.
Ama olmaz öyle şey, çok haklısın.
Şimdi az önce ayıp olmasın Güntaç var ya.
Evet.
Yani evet. Sahnede ölmek aslında isterim ama millet yazık çok büyük travma
çok,
olur
çok
diye
büyük travma
sahnede
olur.
Ölmekten de korkuyorum.
Evet abi. Çok iyi.
Anladın mı?
Onu da yapamıyoruz.
Ya onu bile yapamıyorum ya, benim bu huyumu Değiştirmem çok gerekiyor haklısın, yani.
Çok haklısın. Peki sıradaki sayın?
6 dedim mi ya?
6 dedin.
O zaman 7.
Başka bir sayı. Ha, bir dakika. Kimsenin, bir dakika şöyle alacağım. Çünkü bu tarafa doğru bakınca bence duyulmuyor. Evet. Kimsenin seni yargılamayacağını bilsen bugün neyi farklı yapardın? Mesela daha deli olurdu sahnede, mesela benim mesela video çekerken hani daha ne kadar cıvıyabilirim kim bilir, ama biraz korkuyorum sevilmezsem, yargılanırsam diye.
Yok, sahnede kendimi hiç tutmuyorum ben ya.
Evet, bence de tutmuyorsun.
Aslında başka ben bir yer. Hiçbir yerde kendimi çok tutmuyorum galiba. Ve bu
İlla ki şey... tutuyorsundur ya. Ya bir kalabalık bir ortama girdiğimiz zaman falan yani, anladın mı? Hani
ya yine
%100 aynı... kendimiz olamıyoruz kesinlikle.
Yine aynı konuya geliyor. Bir de yani böyle çok da açık sözlü bir insanım ama bir yandan da ayıp olmasın diye söyleyemiyorum, tamam mı?
Evet. Bilmez miyim?
Yani böyle çat çat çat söylemek isterdim bir ortamda. Hani bu ortam buz keser ya böyle.
Evet.
O anlara çok yaklaşıyorum. Çok yaşıyorum. Çok böyle...
Kesin.
Hani böyle şey gibi bir anda tiyatroda...
Sınırların zorlanıyor yani.
Sahne ışığı bir anda o soliste döner böyle falan. Evet. Tek başına kalır ya orada... Evet. Sanki öyle bir şey, şu an bu lafı söylemen lazım falan gibi hissedip kendimi çok tutuyorum. Eyvallah. Onları söyleyebilmek, gamsızlığında olmayı isterdim.
Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında ne düşündüğünü söylemek bu tabii senin gene aynı şeye çıkıyor şey olarak. İşte birilerini kırma korkusu, birilerini üzme korkusundan dolayı. Aslında onu söyleyebilmenin çok daha şiddetsiz bir metodu var ve illa o zaman gamsızlık olmuyor, anladın mı? Biraz daha şiddetsiz iletişim diye bir kitap var. Ve o kitapta şeyi anlatıyor. 4 tane söylemenin şeyi vardır, maddesi vardır diyor teker teker. Ve o şekilde anlattı, ifade ettiğin zaman kendini aslında karşı tarafındakini suçlayarak bir şey değil, kendi hissini paylaşıyor oluyorsun. Öyle olduğu zaman da karşı taraftakini kırma olasılığın çok daha düşük oluyor.
Ama bazen o adamı suçlamak istiyorum çünkü saçmalıyor mesela.
Evet, ama senin orada da şöyle bir şey var bence. Sana göre saçmalıyor. Çünkü bana göre mesela o adam, anladın mı? Bakış açısı öyle ya. Yani bana göre onun yaptığı hareket saçmalık olmayabilir. Sana saçmalık geliyor. Neden sana saçmalık geliyor da seninle ilgili. Aslında o adamla ilgili değil. Hmm. Aslında bizim dışarıda suçladığımız ve dışarıda başkalarında yargıladığımız 20 bin tane şey var bu arada. Yani 40 bin tane benim yani, hani aman Allah'ım yani. Ama onların hepsi benle ilgili. Onu kavradığım zaman, yani ne zamanki oklarken bir dakika bu adamın bursuna niye ben gıcık oluyorum da mesela Ahmet Mehmet gıcık olmuyor diye düşünüp oku kendime çevirdiğim zaman o adama olan gıcıklığım azalmaya başladı gittikçe. Demek istediğimi anlatabildim
mi? Anladım. Ama benim dediğim şeyler de çok daha radikal konular. Yani siyah ve beyaz, saçmalıyorsun hani böyle ırkçılık gibi, yani böyle sert konularda hani... Yapılan şeylerden, hani savunulamayacak evet. şeylerden bahsediyorum. Evet. Orada mesela lafı yapıştırasım geliyor ama diğer yani ortam gerilmesin diye de susuyorum. Eyvallah. Ve mesela kalkıyorum, başka yere gidiyorum falan yani.
Evet,
hani,
doğru.
Yani her şeye bir cevabım var, tamam mı? Hayatta
hepimizin.
Ve sürekli de ya sana mı kaldı durumuna düşüyorum evet. yani, anladın
ya
mı?
Bir de şey var ya, ben hep mesela onu yapıyorum. Benim de içimde hep doğrucu bir Yasemin var, en iyisini ben biliyorum sanki. Ve herkesin içinde de var bu, onu gülüyorum. Sonra da neye dönüyor olay biliyor musun? Abi herkes kendi doğrusunca haklı zaten. Evet. Onun için yani benim doğrum içeride, o kadar eminim ki doğru olduğundan. Ama o da o kadar emin. İşin sıçmışlığı zaten o yani, anladın mı? Aslında doğrusu yanlışı yok yani ve... hep kendime şey demeye çalışıyorum. Kendimi şey zikrini söylüyorum. Bu Yunus Emre'nin vardı. Ben bilmem zikri çekiyor. Ben bilmem. Ne zaman birini böyle içeriden suçlamaya çalışsam kendi kendime ben bilmem diyorum. Çünkü yani yapma. Çünkü ben şöyle bakmaya çalışıyorum. Bak bunu yapamıyorum. Ama şunu yapmaya çalışıyorum. Dışarıdaki adam işte gidiyor birine taciz ediyor bilmem ne falan. Bunlara çıldırıyoruz ya. Hı-hı. Ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Gidip sen ben birini taciz etmiyoruz ya, gidip biz kötü böyle ya da şiddet böyle şeyler yapmıyoruz ama o adam yapıyor ya. Şimdi o adamın çocukluğuna baktığın zaman ya tacize uğramış ya işte dayak yemiş, yani anladın mı, bir şey yaşamış zaten ailesinden. Dolayısıyla
onun konsekansını yaşıyor.
Evet, onu yaşıyor. Şimdi sen ben yapmıyoruz bunu, onun için şunu yapmaya çalışıyorum hayatta. Bak, yaptığı şeyi haklı çıkarmıyor, hala kızgınım yaptığı şeye ama... Empati yapabilmek için onun yaşadığı hayatı yaşasaydım ben de aynı şey yapabilirdim düşüncesini oturtmaya çalışıyorum kendime ki ona kızmayayım. Çünkü o doğrusu o. Onu biliyor. Adam onu görmüş. Adam sevgi görmemiş ki, çok sevgi görmüş biri, çok güzel hayatlar yaşamış biri gidip bunları yapmıyor yani. Yapıyor olmasının, öyle empati yapmaya çalışıyorum ona. Beceremiyorum ama deniyorum yani.
Ben de beceremiyorum. Beceremeyebilirim açıkçası. Evet. Bu konularda yani. Eyvallah. İşte kadına olan şeyde taciz, şiddet, hayvana olan
kesinlikle
şiddet
öyle.
Falan. Benim böyle dişlerim falan kamaşıyor. Çok yani haklı böyle. Olarak. Yani çok içim haklı çekiliyor.
Olarak. Çok haklı olarak.
Ve yap mesela işte böyle bir haber çıkıyor karşıma. İçimden onu bulup neler yapmak gerekiyor anlatamam ama mesela o da çok sağlıksız bir durum geliyor.
Tabii ki.
Geliyor.
Tabii ki. Tabii ki. Falan. Zaten hiçbir şey de yapamazsın.
İşte hiçbir şey de yapamazsın.
Bir de orada yani. Da şeye inanmak lazım. Yani bu dünyada iyilik olduğu kadar kötülük de var. Yani bunlar eşitler bu arada. Böyle yaratılmışız zaten, anladın mı? Yani zaten böyle bir bütünlük var ve bu böyle de olacak. Hiçbir zaman herkes %100 iyi olmayacak günün sonunda. Gene tabii biz o olaya verdiğimiz tepkileri değiştirebiliriz ancak deyip sana yeni bir sayı soracağım.
Sen seç bu sefer.
Eyvah. Kendini yılmış hissettiğin zaman enerjini yükseltmek için ne yaparsın? Sahneye çıkmak dışında.
Yükseltmek için ne yaparım? Müzik dinlerim. Eyvallah. Çok sıkıcı cevaplar veriyorum ama yemin ediyorum böyle. Hiç. Ya da arkadaşlarımla buluşurum. Böyle ne bileyim rakı içmeye giderim. Böyle başka bir şeyim yok ya. Yani ya arkadaşlarım ya müzik yani. Zaten benim hayatta yaptığım çok bir şey yok.
Tamam. En son ne zaman ağladın ve neden?
Ben çok ağlarım ya.
Çok şekerdim biliyorum. Çok iyi bir
ama
şey bu.
Ama şeyden ağlarım yani.
I love it. Çok önemli biliyor musun?
Mesela dün akşam 10 yaşında bir kızın bir davul çalıyor kız, tamam mı? Yani anlatamam sana. Yani
Allah Allah.
Kız o kadar iyi ve benim böyle işte lise zamanı dinlediğim böyle işte Green Day falan çalıyor kız, tamam mı? Ya çocuk yani. Biri çalıyor böyle evde Allah falan deyip
ay,
böyle hayvan
güzel.
Gibi ağlamaya başladı.
Ay mükemmel.
Ama bu yani güzel bir ağlama.
Tabii canım
yani
fark
böyle
etmez.
Bir, ya o üzüntüden çok ben o şeyden
evet.
Çok ağlıyorum. Böyle momentlardan yani çok zor bir şey çünkü onun eğitimi. Ben de davulla başlamıştım. Yani yazık kız ne kadar kafayı yakmış ve ne kadar passionate etmiş. Ben de yalnız değilim. Hani ben de doğru yoldayım falan gibisinden ki doğru yoldum değilimi gösteren kız 10 yaşında bu
çok
arada bana
güzel.
Yani falan. Öyle müziksel ya ne bileyim Pavarotti ile James Brown'un şeyini her dinlediğimde böyle bir ağlama değil de yani gözlerim şey olur.
Evet evet ağlamak
dolar
gene
yani.
Ya.
Yine
evet,
ağlamak yani evet. Ama böyle üzüntüden de ağlarım. Ağlamak bence muhteşem bir şey. Çünkü ağlayınca rahatlarsın
kesinlikle
yani.
Kesinlikle öyle. Bir de bizde çok şey var ya, geçen gün onunla ilgili bir tartışma yaptık. Bizim kültürümüzde erkek adam ağlamaz diye büyütüldük ya yani. Büyütüldünüz daha doğrusu. Ve o kadar üzücü ki çünkü erkeklerde şey var. O zaman erkeksen abi sen işte duygularını belli etmeyeceksin. İş para getireceksin eve, çok çalışman lazım, para getireceksin. Ve işte bir şekilde kadının üzerinde hakimiyet. Bu kötü olarak olması gerekmiyor ama böyle evde öyle bir sorumluluğun var yani. Hani bu erkeklere yüklenmiş. Yani kadınlarda da başka şey var. Kadın da işte evi çevirecek, güzel olacak falan. Hani erkeklerin üzerinde böyle bir şey var ve erkek dolayısıyla duygularını belli etme konusunda kadınlara göre çok daha aciz olabiliyor.
İşte makineyi iyi tutacağız diyoruz ya.
Evet.
Ağlamazsan stres yüklüyorsun demektir.
Kesinlikle öyle.
Çünkü
yani İçine patlıyorsun yani.
Şey fay attı gibi düşün bunu. Evet. Tamam mı? O stresin boşalması, bir deprem olması gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Yani içinde ve onun sonucunda da ağlaman gerekiyor ki stres boşalsın içinden.
Kesinlikle
ağlama
öyle.
Bir stres boşaltımıdır.
Evet, gözyaşı su akıtıyorsun
yani
ya bedenize.
Evet, literally bir şey oluyor yani
evet.
Bunu neden yapmıyorsun?
Çok çılgın evet.
Yani
gerçekten öyle yapmak lazım.
Sırf ayıp olmasın diye ağla ya da git başka yerde ağla.
Evet.
Yani anladın mı hani insanlar için de ağlamak da utanır. Ama
aynen
ağla
öyle.
Yani.
Kesinlikle
o,
öyle.
O şeyi boşalt çünkü bunların hepsi düşünsene ya ben mesela inanamıyorum yani ben 5 yıldır ağlamıyorum falan. Oha yani.
Evet. Eyvah çok
tehlikeli. Eyvahlar
evet.
Olsun
evet.
Yani anladın mı? Hani çok potansiyel, çok ciddi hastalık besleyebilir bu adam kendini
kesinlikle
şu an yani.
Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle.
5 yıldır boşalmamış bir stres düşün.
Başarının senin için tanımı nedir ve hayatında yakaladığın en büyük başarı sence ne?
Başarının tanımı, yani başarı sonsuz bir şey. Yani her başarının bir üst level'ı var. Benim hayatımdaki en büyük başarım bence hiçbir müzik eğitimi almadan Ankara'dan çıkıp buraya gelip işte güzel işler yapıp, konserler verip, dizi müzikleri yapıp, reklam müzikleri yapıp hayatımı sevdiğim şekilde, sevdiğim standartlarda, hani yani bana yeten standartlarda yaşayabilmek benim için, hani 12 yaşındaki halime bakıp şundaki haline bakınca benim için bir başarı olarak görüyorum. Bunu da kendime söylemekten çekinmiyorum.
Helal.
Ama yani çünkü ben konservatuvar mezun değilim, bir şey değilim, hiçbir şeyim yok yani. Ama daha büyük başarı ne olabilir? Hep bunun bir üstü var. Bunun bir de yurt dışına taşımak var.
Tabii.
Yani asıl şey onu başarı görürüm. Bir de buradan yurt dışına gidersem ki istiyorum. Ama orada da mesela Ankara'dan İstanbul'a gelmek de benim için yurt dışına gelmek gibi bir şey. Bir kişiyi tanıyordum. Şu an Amerika'da daha çok arkadaşım var mesela. Hani beni tanıştırabilecekleri falan. Yani aynı burada yaşadığım hayatı, burada yaşadığım böyle arkadaşlıkları orada yaşayabilirsem ondan bir üstünü istemeyebilirim.
Eyvallah. Yani isteyebilirsin çünkü insanoğlu hep şey.
Doyumsuz ama
tabii,
ben.
Tabii tabii. Yani ev, manzara ev istiyorsun. Ya bir de bahçeli ev mi olsun?
Ya işte ben onlara böyle bir şekilde yani onların yol olmadığını anladım ben zamanında yani falan. Çünkü şimdi de istesem daha çok para kazanabilirim. Şimdi de istesem daha çok tanınabilirim, şey yapabilirim ama o benim kendime olan mesela o zaman ben buna başarı diyemeyebilirim yani anladın mı? Kendime olan.
Ama niye mesela daha çok tanınsan ama yani gene kendi yolunda yapsan istemez miydin yani?
Tabii ki isterim ama yani o şekilde olacaksa tabii ki isterim evet. Ama yani biraz daha böyle aşırı popüler bir şarkı yapıp.
Tabii tabii anladım hani, şu an. Kendi yani, zevkinden taviz vererek yapacağını yani, diyorsun. Yapmayı tercih yani. Ederim.
Bir tane tutkum var diyorum işte hayatta. Evet. Her şeyim, her cevabım oraya çıkıyor.
Evet.
Yani ben para için o tutkuyu elletmem yani. Eyvallah. Ne kendime
eyvallah.
Ne de başkasına. Önce aynen. Kendime. O yüzden yani bu şekilde elletmeden bunları başarabilip aynısını da yurt dışında yapabilirsem.
Ne ala.
Yani başka yapacağım eyvallah. Bir şey yok. Yani oradan da çıkayım. Bir de orada işte şöyle yapayım bir de böyle yapayım değil hani böyle doygun bir insanım ya böyle bir açgözlü hırslı bir adam olmadığım için bir sonraki başarı o olur.
Peki Güntaç senin de GQ Türkiye kanalı altından bir podcast'in yayınlanacak.
Evet çok heyecanlıyım.
Podcast'in adı nasıl yazılır? Birazcık bize
nasıl yazdım?
Nasıl yazdım? birazcık bize bu podcast'tan bahseder misin?
bahsedeyim. Yani çok aşırı heyecanlı olduğum bir proje yani gerçekten.
Biraz da mikrofona konuş abi sürekli şarkı söyle nereye
biraz
kadar
yani. Biraz konuşayım ayrıca yani inanılmaz keyif aldım yani şu an gerçekten. Ve ilk defa bir podcast'te konuğum yani radyoya konuk olmuştum ama podcast'te ilk defa
oley.
Senle konuğum. nasıl yazdım diye bir program yapacağım. Bunlara müzisyen arkadaşlarımı davet edeceğim. Ve insanlara şeyi anlatmak istiyorum. Yani her yani anlatmamızı istiyorum. Yani bu şarkılar nasıl yazılıyor? Yani bu sözler nereden geliyor? Ya da o proses nasıldı? Çünkü çok komik olabiliyor. Yani insanlar inanılmaz anlamlar yüklüyorlar. Halbuki 5 dakikada böyle yanlışlıkla çıkmış o şarkı.
Hadi be. Çok ya iyi. Da, İnşallah ya.
Ya da tam tersi yani benim bir şarkım var mesela. Bestesini yazdım, verse'ini yazdım, nakaratı 3 yıl sonra yazdım yani. Çünkü gelmedi 3 yıl. Bekle falan. yani çok komik hikayesi var bütün şarkıların. Çok acıklı hikayesi olan şarkılar da var. Bunların...
Dile gelmesi.
Ya ben bunları mesela araştırmaktan çok şeyimdir. Yani çok araştırırım yani nereden çıkmış falan. Bu arada bana da çok sormuşlardır yani... sormuşlardı. Yani nasıl yazdın? Yani kime yazdın? İşte ne kafayla yazdın?
Bu şarkılar birilerine yazılıyor mu genelde?
Yani yazılıyor tabii canım.
Çoğu mu öyle? Yoksa yani...
Yani değişiyor. Yani benim mesela bütün şarkılarım yaşanmış hikayeler. Ben öyle bir şeyim var. Yani çünkü ben yaşayamadan yazamıyorum ama ya da yazacağım şeyi yaşamaya çalışıyorum. Öyle bir şey oluyor, anladın mı? Ama mutlaka yaşanıyor bir şekilde.
Ya kaderini yazıyorsun.
Aynen. Ya kaderimi kağıda yazıyorum, evet. Ya kaderimi hayata sana. Yazıyorum. Yani aynen, falan. Aynen. Bir şekilde o yaşanıyor yani.
Evet.
Yani hiç öyle bir durum olmasa da ben onu bir yaşıyorum falan.
O zaman abi yaz, yurt dışında şarkısı müzisyen olmuş gibi falan böyle bir söz yaz. Gerçek olsun. Aynen, olsun. Aynen.
İşte onlar o kadar basit.
Evet, evet.
Yani bunu işte şey yapmak istiyorum. Hani insanlarla da paylaşmak istiyorum. Böyle bir nasıl yazdım diye bir podcast serimiz geliyor GQ Türkiye kanalında.
Efendim takipte kalınız. Güntaç'cığım, senin ekleyeceğin bir şeyin var mı bir tane? Benim atladığım, senin daha da kendini deşmek istediğin, göğsümden atayım da rahatlayayım dediğin, yeterince terlemediğim dediğin.
Yok valla inanılmaz... Gerçekten bu arada şey, terapiye gelmiş gibi oldum.
Gerçekten mi?
Yemin ediyorum yani bu mesela bir küçük aydınlanma yaşadım. Lan sen bu ayıp olmasın durumunu biraz daha bir sorgulayacağım şimdi eve gidince.
Ama belki yazı yazarsın filan.
Yazacağım, o dediğin tekniği de yapacağım. Ki yani senin bu programın amacı da biraz bu değil mi yani? Ve bu bana İnşallah. Oldu şu an.
İnşallah.
Yani ben şu an kapatır kapatmaz gidiyorum. Burada çaya kahveye devam edemeyeceğim. Ya bir şeyler yazmam gelsin. Lazım.
Oley.
Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim. İyi uykular.
Teşekkür ederim. Sağ ol.
Bay bay.